Ayrım 9. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 70. Aslına bakılırsa Erdem Bey, Tarık Bey'in cezasının ta kendisiydi. Varlığının evrendeki en büyük anlamı buydu. İlahi adalet Erdem Bey dışında herkesi cezalandırmıştı. Baldızıyla yatan Tarık Bey, karısıyla oğlunun aşk yaşadıklarını öğrenince çekip gittiği İsviçre'de barınamadı, Fransa'ya geçti. Orada yanında götürdüğü parasının büyük bölümünü genç bir Fransız kızına kaptırdı. Kalanını da Riviera sahillerinde kumar masalarında tanıştığı Türklere yedirdi. Sonunda beş parasız kaldı, sokaklarda sürünerek huzur bulamadan öldü. Kendinden 16 yaş küçük üvey oğluna aşık olan Bediye Hanım, kocasının tokadıyla büsbütün sağır kaldı. Yılları doktor doktor dolaşarak, her yıl yeni bir cihaz deneyerek geçti. Eniştesini baştan çıkaran Yurdanur Hanım genç yaşta intihar etti. Oğluna bebekliğinden itibaren taşınmaz bir nefret yükleyen Aydanur Hanım, kız kardeşinin intiharına yol açmış olmasının vicdan azabından kurtulamadı. Kullandığı sinir ilaçları nedeniyle bağışıklık sistemi çöktüğü için yakalandığı basit bir gripten öldü. Oysa Erdem Bakırcıoğlu belli belirsiz bir vicdan azabı çekse de, muhteşem bir kadın olduğuna inanmaktan bir an bile vazgeçmediği, annesi yaşındaki karısıyla en derin aşkı tattı. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin konferans salonunda kayıp düştüğünde, aklından geçen yığınla şey arasında, İlahi adaletin onu bir anlamda ödüllendirmiş olduğu da vardı. Şehirde dilden dile yayılan kayıp düşme hadisesi Jartier'le sınırlı kalmamıştı. Tıpkı babası gibi bulunduğu ortamlarda zarafeti ve mıknatıslı gözleriyle daima ilgiyi üzerinde toplayan Erdem Bakırcıoğlu, kıçının üstünde sahne boyunca kayarken, rugan ayakkabılı ayağı başhekimin arkadaşına hoş geldin jesti olarak gönderdiği pörsümüş karanfiller, açmayacak glayöller ve bir takım manasız otlardan oluşan, bir gün önce bir söz kesme merasimi için ısmarlanmış, ancak vakti geldiği halde teslim alınmayınca, düğünlerin dağılma saatlerinde salonları dolaşıp sattığı çelenkleri tekrar toplaması ve ertesi gün başkalarına okutmasıyla ünlü Çiçekçi Önder'in hiç utanmadan başhekime kakaladığı toprak saksılı aranjmana çarpmış, dingildek durduğu yerden fırlayan aranjman şişen ayaklarını rahatlatmak için düz ökçeli pabuçlarını çıkarmış, topuklarını yere dayamış, bacaklarını hafif aralamış biçimde en önde oturarak başhekimin yakın arkadaşı konuşmacıyı dikkatle dinleyen nöropsikiyatrın sağ ayak serçe parmağının üstüne düşüp parçalanmıştı. Sahnede yaşandığı için bir tür gösteriye dönüşen bu küçük kaza, hastanede büyük bir krize yol açtı. Sinirsel zayıflığı nedeniyle en olmayacak zamanlarda ağlamayı huy edinen arızalı nöropsikiyatr Nebahat Özdamar, darmadağın olan solgun çiçek ve yaprak yığınının arasından çıkardığı ayağını havaya dikerek bağıra bağıra ağlamaya başladı, çok geçmeden de bayıldı. O sırada neye uğradığına şaşırmış bir halde sahnede otura kalan Erdem Bey'in gözü, Nebahat Hanım'ın aralanmış bacaklarının arasından görünen minik papatya desenli paçalı donuna takıldı. Biri elini tutup kaldırıncaya kadar aklından böyle paçalı bir don giymiş halini tahayyül bile edemediği karısına duyduğu aşk, kadın iç çamaşırları ve daha bir yığın şeye geçti. Karısı bildi bileli gümüş, gül kurusu veya fil dişi renkli dantelli çamaşırlar giyer, artık katılaşmış birer deri parçasına dönüşen memelerine, içi doldurulmuş sütyenlerini takmadan sokağa çıkmaz, evde bile yüksek topuklu ayakkabılarla dolaşırdı. Bediye Hanım bu yaşında bile bacak bacak üstüne atarken, zarif hareketlerle daha otuzlarında genç bir kadınmış gibi eteğini bir örtüp bir açıyordu. Erdem Bey yaşlı karısına hala derin bir aşkla bağlı olmasını hiç tuhaf bulmuyordu. Ama gözü ön sırada oturan psikolog Gül Nazmiye Görgün'ün haddinden fazla iri memelerine ilişince, karısına karşı hala cinsel arzu duyuyor olmasını gerçekten tuhaf buldu, aklı karmakarışık oldu. O sırada görevliler yetiştiler, kriz geçirerek bayılan nöropsikiyatr Nebahat Hanım'ı devlet hastanesinin acil servisine götürdüler. Çekilen röntgende serçe parmağında çatlak tespit edildi. Alçıya alınmasına gerek görülmediyse de ayak sıkıca sarıldı. Bir çift de koltuk değneği temin edildi. Hasar büyük değildi ama kadın zaten ağlayacak yer arıyordu. Başına gelen bu kaza nedeniyle saatlerce hüngür hüngür ağladı. Başhekim kıçının üstünde kayarak çoğunluğu hastane personeli 70-80 kadar dinleyiciye rezil olan arkadaşının yaşadığı talihsizliğe ve allak bullak olmuş kafasına rağmen yaptığı iç bayıltacak derecede sıkıcı konuşmadan sonra geçmiş olsun demek için Nebahat Hanım'ın odasına gitti. Ağlamaktan yorgun düşüp az önce susan kadın başhekimi karşısında görünce tekrar başladı. O ağladıkça başhekim delirecek gibi oldu. Bu kadına hiç tahammül edemiyordu ama olay daha fazla büyümesin diye katlandı. Nebahat Hanım'ın ağlama krizlerine yol açan sinir sorunu, kocası radyolog Kahraman İnal kendisini bırakıp gidince başlamış, giderek ilerlemişti. Kadın boşandıktan sonra hiç beklenmedik bir şey yapmış, günde 2,5 paket içtiği kırmızı Winston'ı bir anda bırakmıştı. Her ne kadar davranışlarında eskiden beri genel bir tuhaflık seziliyorduysa da, buraya kadar iyiydi. Hatta başhekim hastanede birlikte çalıştıkları yıllar boyunca her şeyden sürekli şikayetçi olan çekilmez karakter Kahraman İnal'ın sadece Nebahat Hanım'ın değil tüm hastanenin hayatından çıkmasına çok memnun olmuştu. Ama kadın bir sabah hastaneye geldiğinde personelin yanı sıra kendilerine zarar vermesinler diye ancak kuvvetli ilaçlarla kontrol altında tutulabilen ağır delilerin bile ödü koptu. Bodur nöropsikiyatr boyamayı çoktan bıraktığı saçlarını 3 numaraya vurdurmuştu. Vaktiyle hatırı sayılır derecede güzel yüzlü bir kadın olan Nebahat Hanım, uzun yıllardır güler yüzlü bir kadın değildi. Terk edilmeden önce de her an sapıtmaya hazır ruh hali ifadesine yansır, şeklini kaybetmiş çene kemikleri tık tık oynar, durduk yerde seyirmeye başlayan yüz kasları doktor hanımı ne yapacağı belli olmaz bir karaktere dönüştürürdü. Ama bütün bu anormal hallerin üstüne saçlarını da 3 numaraya vurunca iyice öcüye dönmüştü. Hastaneye olur olmaz saatlerde gelmek, hatta bazen birkaç gün ve geceyi kesintisiz uyumadan hastanede geçirmek, nöbetçi olmadığı halde gece boyunca tehlikeli hastaların koğuşlarında dolaşmak gibi tuhaf huylar edindi. Kapalı bölümde kalan hastaların sadece görevlilerde bulunan kapı kollarından birini uzun bir zincirle bileğine bağlamıştı. Sorumsuzca odalarına girip çıkıyor, bu bölümde yatan hastaların kapılarını mutlaka kilitlemesi gerektiği halde açık bırakıyor. Hemşireler arkasından odaları dolaşıp kapıları kilitlemek zorunda kalıyorlardı. Vaziyet vahim bir hal alınca başhekim bayağı endişelendi. Psikiyatr alim kahkeci ile bu konuyu konuştu, doktordan kadına göz kulak olmasını rica etti. Alim bey karşısına aldığı Nebahat Hanım'a sıkıntılarını içinde tutmamasını, konuşup deşarj olmasını, özellikle de maneviyatını güçlendirmesini söyledi. Sağlam bir maneviyat bütün ruhsal sorunlarının ilacı olabilirdi. Bunların yanı sıra laf olsun diye mesleğinin dışında da bir yan uğraş bulmasını tavsiye etti. Bir yığın ilaçla birlikte ciddi bir antidepresan dayamayı da ihmal etmedi. Nebahat Hanım'ın kendisini dinlemiş olduğundan hiç emin değildi. Ama kadını pek tehlikeli de bulmuyordu. Zavallının bütün zararı kendineydi. Başhekime kadının suyuna gidilirse iyi olacağını belirtti. Kadıncağız boşanma gibi büyük bir kayıp yaşıyordu. Bu tür durumlarda görülmesi normal olan yas süresi biraz uzamıştı. Anlayışlı olmak, yanında olduğunu hissettirmek iyi gelirdi. Aksi takdirde bunca yıllık meslektaşlarını maazallah çalıştığı hastaneye yatırmak zorunda kalabilirlerdi. Alim Bey'in uyarıları üzerine başhekim, kardeşi gibi sevdiği kadını kollar oldu. Diğer doktorların daha büyük oda taleplerini asla dikkate almadığı halde, Nebahat Hanım'ın birinci katta daha büyük ve ferah bir odaya taşınmak isteğini yerine getirdi. Neyse ki nöropsikiyatrın ruhi arızası başhekimin korktuğu gibi gelişmedi. Nebahat Hanım başarılı bir doktor olarak görevini yapıyordu. Zaman içinde arızalarında bir artış hissedilir olduysa da kimseye zararı olmadığı için üstünde durulmuyordu. Bir gün duvarlarını kiremit kırmızısına boyattığı odasına parasını kendi cebinden ödeyerek bir dolap yaptırmak istedi ve hastanenin işlerini yapan, bir gözü mavi bir gözü ela olduğu için alaca göz sipahi diye çağrılan marangoza sipariş verdi. Parasını peşin aldığı ve "Hiç merak etme doktor hanım, 10 gün içinde teslim ederim" dediği dolabı 3,5 ay sonra, üstelik yarım yamalak teslim eden alaca göz sipahi, basit bir dolap için Nebahat Hanım'a 3,5 ay boyunca kan kusturmanın bedelini, atölyesindeki planya makinesini temizlerken kesilen elinin yeterince uyuşturulmadan dikilmesi sırasında çektiği acıyla bağıra bağıra ödedi. Marangoz, baş ve işaret parmağı arasındaki derince kesikten oluk gibi kan fışkırdığını görünce, gömleğini eline sarmış, soluğu atölyesini 2 sokak uzaktaki ruh sağlığı hastanesinde almıştı. O sırada müstahdemler sucuklu pide söylemişler, pek sevdikleri alçak gönüllü doktor Faik Abacı'yı da davet etmişlerdi. En olmadık zamanlarda ayrık otu gibi burunlarının dibinde biten Nebahat Hanım'ın müstahdemlere damla çikolatalı kek getireceği tutmasa keyiflerine diyecek yoktu. Kadın mis gibi çikolatalı kek yerine sucuk yiyerek ortalığı leş gibi kokuttuklarını söylüyor, aralıksız konuşarak yemeklerini zehir ediyordu. Alaca göz sipahi 2 gözü yaş içinde soluk soluğa hastaneye geldi, "Gitti elim, gitti elim" diye ağlayarak pideye girişmiş Faik Bey'den yardım istedi. Faik Abacı marangozun eline sardığı gömleğin kıpkırmızı olduğunu görünce, "Dur ben dikiveririm şimdi" dedi. Lokmasını ağzına tıktı, ellerini kolonyalı mendille silerek kalktı. Müstahdemler cık cık ederek elini nasıl kestiğini sorarlarken, Nebahat Hanım'ın yüzünde beliren "oh olsun" ifadesi alaca gözün dikkatinden kaçmamıştı. Yakışıklı doktor marangozu odasına götürdü, adamın elini biraz da bağırta bağırta dikti, bir de ağrı kesici verip evine gönderdi. Ama alaca göz sipahi gece boyunca elinin sızısından uyuyamadı. Evdeki zulasında esrar kalmamıştı. Sabah kalkınca ilk işi eş dosttan mal bulup kafayı dumanlamak, ardından da doktorları, hastanenin danışma bankosunun arkasındaki duvarda asılı duran, her gelişinde okumaktan kendini alamadığı, "Mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üstüne yemin ederim" cümlesiyle biten ve nedense bu cümlesinden çok etkilendiği Hipokrat yeminine sadık kalmamakla suçlamak oldu. Kafası çok güzeldi, dolabını biraz geciktirdi diye kendisinden intikam almak isteyen Bodur nöropsikiyatrın, Doktor Faik Abacı ile bir olup kendisine dayanılmaz acılar çektirdiğini iddia ediyor, bunu yanlarına bırakmayacağını, dava açacağını söylüyordu. Ama marangozun elini devlet hastanesine gidene kadar kan kaybetmesin diye, üstelik hiç de görevi olmadığı halde dikiveren Faik Abacı altta kalmadı. Alaca göze elini yeterince uyuşturduğunu ama hapçı ve esrarkeş olduğu için lokal anestezinin etki etmediğini, bu durumu başhekime bildirecek olursa hastanenin marangozluk işlerini bir daha rüyasında göreceğini söyleyince alaca göz sesini kesti. İsrar etmeye kalkarsa adamın canına okumaya niyetliydi Faik Bey. Karadeniz'in azgın dalgalarının bembeyaz köpürdüğü kayalıklara bakan yeni evinin tadilat işlerini bir türlü bitirmeyip hala kirada oturmasına ve mahcup yüzlü karısı Gülümser'in kendinden beklenmeyecek bir ısrar ve söylenmeyle bıt bıt ederek başının etini yemesine neden olan alaca göze zaten gıcığı vardı. Kocası tarafından terk edildiğinden beri saçlarını uzatmayan nöropsikiyatr, 3,5 ay sonra güç bela kavuştuğu dolabını, basit bir su ısıtıcısı, bir kavanoz Türk kahvesi ve birkaç çeşit poşet çayla doldurdu. Hastane personeline hizmet vermeye zayıf bir içerikle başlayan çay kahve dolabı giderek gelişti. Zamanla semaver görünümlü çay makinesi, filtre kahve ve Türk kahvesi makinelerinin yanı sıra portakal aromalısından yeşiline tüm çay, kafeinsizinden espressoya tüm kahve çeşitlerinin bulunduğu tam donanımlı bir çay kahve dolabı haline geldi. Nebahat Hanım'ın gani gönlünden kopanlar çay kahve ile sınırlı değildi. Doktor Alim Kahkeci'nin maneviyatını güçlendirmesi konulu öğüdüne kulak asmamışsa da kendine bir uğraş bulması yolu tavsiyesi aklına yatmıştı. O günden sonra hemen her gece şehrin yeni yapılan kooperatif bloklarından birinde bulunan dairesinin küçücük mutfağında pişirdiği çeşit çeşit kekleri hastaneye getiren nöropsikiyatr, başta Alim Kahkeci olmak üzere hastane personelini her fırsatta odasına çay kahve içmeye ve yaptığı keklerden tatmaya davet ediyor, gelmezlerse ayaklarına kadar götürüyordu. Odasına gelenler nefis bir kahve veya çay içip ağızda dağılan o şahane kekleri tadarlarken, arızası bitmek bilmeyen doktor hanımdan yıllardır anlata anlata bitiremediği kocasının kendisini terk ediş hikayesini bir kez daha dinlemek zorunda kalıyorlardı. Hikayenin orijinal bir tarafı olsa razıydılar. Binlerce örneği görülmüş bir hikayeydi bu. Hain koca, 14 yıllık evliliğe 2 düşük bir dış gebelik sığdıran karısını 5 yıldır ilişkide olduğu başka bir kadın için bırakmış, çekmiş gitmişti. Gidip sevgilisiyle evlenmişti ve de çok mutluydu. Bu kadar. Tahmin edilebileceği gibi Nebahat Hanım'ın bunda zinhar suçu yoktu, bütün suç kocadaydı. Nöropsikiyatrın benzersiz olduğunu sandığı terk ediliş hikayesinin tek enteresan tarafı, Kahraman Bey'in evli ve 3 çocuklu bir kadınla 5 yıl boyunca üstelik de hastanede yürüttüğü gizli ilişkinin hiç kimse tarafından fark edilmemiş olmasıydı. Hastanenin muhasebe şefi Hercais Ekban, Kahraman Bey'le kırıştırmaya başladığında 34 yaşındaydı. Daha o zaman bile aşağı yukarı 20 kilo fazlası vardı ve kocası Şaban Sekban henüz zabıta müdür yardımcısı olmamıştı. İlişkileri Nebahat Hanım'ın dış gebelik ameliyatından hemen sonra Kahraman Bey'in evin cehennem olmasından yakınmasıyla başladı. Evlendiklerinden beri huysuzluk etmediği tek bir gün olmayan Nebahat Hanım yine kıldan tüyden sorunlar çıkarıyor. Anan hasta gelinine bir tas çorba yapsa eline mi yapışırdı? Veya kız kardeşin bir gece refakatçi kalsa günaha mı girerdi türünden, her zaman olduğu gibi yine kocasının ailesini hedef alan ve bitmek bilmeyen söylenmelerle sabah akşam adamın beynini yiyordu. Kahraman Bey hastanede denk geldiklerinde ayaküstü sohbet ederlerken dayanılmaz bir şekilde Hercai'nin geniş ve beyaz sinesine başını dayayıp dinlenmek arzusu duymaya başladı. Radyolojinin kimsenin uğramadığı, kapıları kuru kafa resimli, radyasyon saçan odalarında başını o beyaz sineye dayayıp dinlenme fırsatı bulunca hayatı da hayata bakışı da değişti. Kah sabahın erken saatlerinde personel dağ poğaçalarını yerken, kah öğle tatili sırasında, kah mesai bitmeden hemen önce, İki arada bir derede hızla seviştikten sonra toparlanırlarken Hercai Hanım 5 dakikada Beşiktaş diye kıkırdıyor. Kahraman Bey, bu iş böyle devam edemez Hercai. Ya biz ayrılalım ya da kocandan ayrıl diye tutturuyordu. Birlikte kaçmak için önce eşlerinden ayrılmaya gerek görmediler. Her ikisi de kısa birer mektup yazıp soluğu İstanbul'da aldılar. Hercai Hanım kocasına mektup yazarken epeyce suçluluk hissedip biraz ağlamış. Artık aramızda sevgi saygı kalmadı Şaban, sen de görüyorsun. Hem başkasını seviyorum ben, çocuklarımızın hatırına beni affet filan demişti. Ama Kahraman Bey öyle uzun uzun açıklama yapmaya, sebep bulmaya çalışmadı. Şahsi eşyalarımı aldım, kalan her şey senin olsun. Bir ay içinde boşanma davasını açarım, zorluk çıkarma demeyi yeterli buldu. Birlikte yaşamaları için her şey hazırdı. Kahraman Bey kongre, seminer gibi bahanelerle sık sık İstanbul'a gitmiş, birkaç hastane ile iş görüşmesi yapmış, Bakırköy Zuhurat Baba'da bulunan küçük bir özel hastane ile anlaşmış, Halkalı konutlarında dupleks bir daire tutmuş, parayı bastırıp yeni evlerini eksiksiz döşemişti. Salon kapısı çim kaplı geniş bir bahçeye açılan dupleks ev, günlerdir yeni sahiplerini bekliyordu. Seçimler yaklaşmıştı, cuma günü başbakanın mitingi vardı. Bu nedenle belediye alarma geçmişti. Aslında ağzına vur, lokmasını al bir adam olan ama zabıta müdür yardımcısı oldu olalı üstüne bir efelik gelen Şaban Sekban evinin yolunu neredeyse unutmuştu. Kahraman Bey, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir özel hastanede parasıyla nöbet tutacağını söyleyerek eve gitmedi. Millet Çay Bahçesi'nin arkasına çektiği arabasında oturup el ayağın ortalıktan çekilmesini bekledi. Şehir halkı uykuya dalınca Hercai Hanım'ın kapısına dayandı. Çoluk çocuk arabaya doluşup İstanbul'a doğru yola çıktılar. Bagaj ağzına kadar Hercai Hanım'ın ve çocuklarının eşyalarıyla doluydu. Kahraman Bey ise tatile gider gibi hazırlanmış, yanına küçük bir valiz almakla yetinmişti. Radyologla kaçan muhasebe şefi, biri kız, üç çocuğunu da yanında götürüyordu. Oğlan olan üçüncünün Kahraman'dan mı Şaban'dan mı olduğundan emin değildi. Her ne kadar kocasıyla pek sık yatmamışsa da bir iki kere ayaküstü ilişkide bulunduklarını hatırlıyordu. Hamile kaldığını anlayınca kocasına hiç renk vermemiş, hatta kız olursa kayınvalidesinin adını koymaları için ısrar etmişti. Gerçi karısının üçüncüye hamile kaldığını öğrendiğinde Şaban'ın biraz canı sıkılmıştı. Zabıta müdür yardımcılığına terfi ettiğinden beri işi başından aşkındı, karısıyla değil yatmak, doğru dürüst karşılaştığı bile yoktu. Ne vakit bu işi hallettiğini hatırlayamamış ama çok da üstünde durmamıştı. Günler o kadar yoğun geçiyordu ki akşam ne yediğini unutuyordu. Ertesi gün kocasının gece sessizce uğrayıp yemek masasına bıraktığı mektubu okuyan Nebahat Hanım deliye döndü. Kahramanın kiminle kaçtığını bilmemek iyice aklını oynatmasına yol açmıştı. Doğruca hastaneye gitti, öfkeden nefesi kesilerek durumu anlattı, ayılıp bayıldı. Öğlen olduğu halde muhasebe şefi Hercai Hanım'ın işe gelmemesi dikkati çekmemişti. Ekabir muhasebe şefi çocukların okuludur, bebeğin doktorudur, şudur budur diye sık sık geç gelirdi. Şaban Bey ise durumdan haberli bile değildi. İşini ciddiye almanın bokunu çıkarmış, elini sıkmayı heyecanla beklediği başbakan gelecek diye, gündüz yaptığı gövde gösterisi yetmiyormuş gibi, gece boyunca şehirde denetlenmedik lokanta, pavyon, fırın, pastane bırakmamış, geceyi ekibinin burnundan getirmişti. Nebahat Hanım hastanede ayılıp bayılırken başbakan şehre geldi. Lüzumsuz mitingini yaptı, belediye başkanının odasında biraz oturdu. Kuşbaşılı Karadeniz pidesi yiyip ayranı içti. Hiçbir yeri denetlemeden gitti. Protokol öyle kalabalıktı ki zabıta müdür yardımcısı elini sıkmak şerefine nail olmak bir yana başbakanı yakından görmeyi bile başaramadı. Karısının çocukları, altınları, evde değerli ve taşınabilir ne varsa hepsini alıp kaçtığını anladığında olayın üstünden saatler geçmişti. O başından aşağı kaynar sular dökülmesine yol açan mektubu okurken, yeni evlerine yerleşip bavullarını açan Kahraman ve Hercai, çiçeklerle dolu bahçelerinde mangal yakma ve yeni hayatlarını kutlama hazırlığı içindeydiler. Terk edilenlerin her ikisi de eşlerinin kiminle kaçtığını bilmiyordu. Biri "kocam beni terk etti" diye kriz geçiriyor, diğeri çaktırmadan karısının ailesini arayıp nereye gitmiş olabileceğini öğrenmeye çalışıyor, namusunu kurtarmanın yollarını arıyordu. Nihayet muhasebe şefinin 3 gün üst üste işe gelmemesi hastane personelinin dikkatini çekti. Karısının kaçtığını söyleyemeyen Şaban Bey'in şeflerini merak eden memureleri geçiştirmesi, kafalarda bu ikisi birlikte mi kaçtılar acaba diye bir soru işaretinin belirmesine neden olduysa da, Hiç kimse dış görünüş itibariyle kadınlıktan çıkalı yıllar olmuş Hercai Hanım'la Dalyan gibi kahraman beyi birbirlerine yakıştıramadığından bu ihtimalin üstünde fazla durulmadı. Ama Nebahat Hanım meseleye uyanır gibi oldu. Odasına koştuğu gibi belediyeyi aradı. Şaban Bey'i bağlattı ve onun karısının da aynı saatlerde bir mektup bırakarak, üstelik çocuklarını da alıp kaçmış olduğunu öğrenince durum anlaşıldı. Nebahat Hanım adamı daha telefonda tahrik etmeyi başarmıştı. Apar topar hastaneye gelmekten başka yapacak bir şey bulamayan zavallı koca, ikisini de alınlarının çatından vurup gebertmezsem anam avradım olsun diye bağıra çağıra yeminler ederken, İyice arızaya bağlayan nöropsikiyatr hararetle "Evet gebert, evet evet" diyor, çene kemikleri durmaksızın takırdıyordu. Karısının kaçmasından çok başka bir adamla ve çocuklarıyla birlikte kaçmasını hazmedemeyen Şaban bir süre öfkeli görünmeyi başardı. Sandalyelere tekme atıp sehpayı devirdi, duvarları yumrukladı. Sonunda devlet memurluğuna yakışmayacak hareketlerde bulunan doktorla muhasebe şefi hakkında ne gibi bir işlem yapması gerektiğini öğrenmek için yönetmeliği okuyan başhekimin odasında, genç psikiyatr Aydemir Güzeldere'nin boynunda hüngür hüngür ağladı. Genç psikiyatr neye uğradığını şaşırmış, bu sarmaş dolaş halden rahatsız olmuştu. Zabıta müdür yardımcısının boynuna dolanan kollarını çözmeye çalışırken eniştesiyle göz göze geldi. Başhekim, "Teselli et işte ne var?" der gibi bakınca elini pat pat sırtına vurup adamı teselli etti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 81.